Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı Kârilerden Kafirun Suresinin 1 ila 6. ayetlerini can kulağıyla dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 14.05, 1401 Hicri Kameri, 2 Şevval 1443 ve miladi 4 Mayıs 2022 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Bedri Fırat ile Batılı ülkelerin Osman Kavala kararına ilişkin tepkileri üzerinden yapılan röportaj, İran'da bilgi tabanlı ekonomi, sağlık bülteni ve 2. Karabağ Savaşı'nın sonuçları adlı programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Pakistan Başbakanı, Cumhurbaşkanı Reisi Ramazan Bayramı münasebetiyle kutladı. Cumhurbaşkanı Reisi Kuvvet Emiri ile telefonda görüştü. Abbas Sade Meşkini hiçbir dış etken İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti milletini birbirinden ayıramaz dedi. Halit Gaddumi, Komutan Süleymani'nin Filistin milleti ve Kudüs şehidi olduğunu belirtti. İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın ezan kablolarını kesti. Şimdi haberler.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i Ramazan Bayramı münasebetiyle kutladı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i Ramazan Bayramı münasebetiyle bir tebrik mesajı gönderdi. Mesajda şu ifadelere yer verildi. Ramazan Bayramı vesilesiyle sizi ve dost ve kardeş ülke İran halkını en içten dileklerimle kutluyorum. Bu vesileyle İran ve Pakistan arasındaki yakın ve kardeşçe ilişkilere daha da derinleşme ve geliştirme konusundaki kararlılığımı ve bağlılığımı beyan ederim. İran hükümeti ve halkına sağlık ve başarılar diliyorum.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i Kuvvet Emiri ile yaptığı telefon görüşmesinde Ramazan Bayramı gibi münasebetlerde Müslümanların yüreklerinin birbirine yakınlaşmasının İslam ülkeleri arasındaki birliği artırdığına işaretle iki ülke yetkilileri arasındaki görüşmelerin ikili işbirliği potansiyelini aktif hale getireceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Reis'in söz konusu görüşmede Kuvvet Emiri'ni Tahran'da ağırlamayı temenni ederek ikili işbirliklerinin geliştirmesine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Reisi, Kuveyt'in bölgesel komplolara yönelik yaklaşımını bilinçli olarak niteleyip, iki ülkenin geçmişte iyi münasebetlerine temasla İran ve Kuveyt'in iki kadim dost olarak ilişkilerinin gerçek kapasitesine kavuşması gerektiğini belirtti. Kuveyt emiri Şeyh Nawaf El Ahmet Cabir Sabah da telefon görüşmesinde mübarek Ramazan bayramını İran hükümeti ve halkına kutlayarak, Cumhurbaşkanı Reisi döneminde İranistan Cumhuriyeti'nin komşular ve dost ülkelerle ilişkilerin gelişmesi için gösterdiği önem ve yeni yaklaşımından derinden mutlu olduğunu söyledi. Kuveyt emiri görüşmesinin devamında Cumhurbaşkanı Reisi'yi Kuveyt'e davet etti.
İran-Azerbaycan Cumhuriyeti parlamentolar arası dostluk grubu üyelerinden Mahmud Abbasade Meşkeni, İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işbirliği ve ilişkilerinin hiçbir etken iki milleti birbirinden ayıramayacak kadar güçlü ve köklü olduğunu vurguladı. Meclis Haber Ajansı'na konuşan Milletvekili Abbasade Meşkeni, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Kafkasya bölgesinin İran için oldukça önemli olduğuna temasla, iki ülkenin ticaret hacminin son aylarda kat kat arttığını, ayrıca Karabağ'ın yeniden inşası için Azerbaycan'ın ihtiyaçlarından İran tarafından karşılanmasının oldukça ekonomik olduğunu söyledi. Abbasade Meşkeni sözlerinin devamında, Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşlarının İran'ı kendi evleri olarak gördüklerini ifade ederek, Azerbaycan yönetiminin bu ülke topraklarından İran'a yönelik herhangi bir tehdidin yönetilmesine izin vermeyeceklerini deklare ettiğini hatırlattı.
Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Cagaryan, İran ile Rusya'nın silah alanında işbirliği önünde hiçbir engelin bulunmadığını belirtti. Zvestia gazetesine konuşan Levan Jagaryan, İran karşıtı yaptırımlara temasla İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı silah ambargosunun kaldırmasından sonra İran ile Rusya'nın silah alanında işbirliği için hiçbir engelin bulunmadığı ve Tahran'ın savunma amaçları için Moskova'dan silah alabileceğini vurguladı. Jagaryan, Batı'nın Rusya'ya karşı yaptırımlarına ilişkinde Tahran ile Moskova'nın MIR ve ŞETAP milli ödeme sistemlerinin birleşmesi konusundaki görüşmelerin hızlandırdıklarını vurguladı. Jagaryan, nükleer anlaşma görüşmeleri hakkında ise Moskova'nın anlaşmanın Trump yönetiminin Mayıs 2018'de yasa dışı olarak çekildiği şartlara geri döndürmesi için elinden geleni yaptığını, Amerika'nın açık şekilde uluslararası kuralları ihlal ettiğini belirtti. Rus yetkili, İsrail'in Batı Asya bölgesinde istikrarı bozma çabalarına rağmen İranlı yetkililerin Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi yetkililerle temaslarının Fars Körfezi'nde istikrar ve normalleşmesinin sağlanmasıyla sonuçlanmasını temin etti.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas temsilcisi Halid Kadumi, devrim muhafızları Kudüs Gücü eski komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'yi Filistin milleti ve Kudüs şehidi olarak nitirledi. Hamas'ın Tahran temsilcisi, Şehit Süleymani'nin eserlerini koruma ve yayma vakfı tarafından yayınlanan yazısında, Komutan Süleymani'nin İslam ümmetinin büyük şehidi olarak şahsiyetinin çeşitli ebadı bulunduğu ve sadece askeri bir şahsiyet olmadığını kaydetti. Kadumi, Komutan Süleymani'nin direnişte Filistinler için büyük kardeş olduğunu, çünkü Filistin Müslümanları başta olmak üzere tüm Müslümanları desteklediğini ve düşüncesinin bu şekilde olduğunu vurguladı. Kadumi, Şehit Süleymani'nin ömrünün sonuna kadar Lübnan, Suriye, Irak, Yemen, Filistin, Endonezya ve Cair dahil İslam ümmetinde ve İslam'ın da olduğu her yerde Kudüs ve Filistin'e düşündüğünü ve bu bağlamda rol ifa ettiğini kaydetti.
Portekiz'in Porto futbol takımında oynayan İranlı futbolcu Porto'nun ayın en iyi oyuncu ödülünü kazandı. İranlı yıldız Mehdi Taremi, Porto Futbol Kulübü'nün ayın en iyi oyuncu ödülünü aldı. Taremi bu ay takımın başarı ve galibiyetlerinde önemli rol ifa etti. Porto takımı bu sezon şampiyon olmak için sadece bir puana ihtiyacı var.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamaya göre Son 24 saatte koronadan dolayı 7 vatandaş hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 7 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 252 yeni vaka tespit edildi, belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141.138'e, vaka sayısı 7.223.828'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 1024'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 6.994.857'ye ulaştığı ifadesi kullanıldı.
Türkiye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 24 terörist etkisiz hale getirildi, bir asker hayatını kaybetti. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada teröristlerce yapılan füze saldırısında ağır yaralanan Teğmen Talha Bahadır'ın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırı sonrası belirlenen terör hedeflerine ateş altına alındığı ve ilk belirlemelere göre 24 terörist etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada terörle mücadelenin devam edeceği bildirildi. Irak ve Suriye yönetimlerine itirazlarına rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri bu ülkenin kuzeyindeki operasyonları ve askeri varlığına devam ediyor. Son sıralarda Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Irak Dışişleri'ne çağrılarak Bağdat'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu ülke topraklarındaki operasyondan rahatsızlığı Ankara'ya iletildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre Ankara 1 milyon Suriyeli göçmeni kendi ülkelerine geri göndermeyi hazırlanıyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti yönetiminin geçtiğimiz senelerde Suriye ile ilgili izlediği politikaları bu ülke vatandaşları ve çeşitli gruplar ve partilerin tepki ve eleştirilere yol açmıştır. Türkiye Cumhurbaşkanı son sıralarda Suriye'ye yönelik politikalarında değişiklik olacağına dair bazı sinyaller vermiş, hatta bazı kaynaklar Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görüşebileceğinden söz ederken bazı kaynaklarda iki ülke yetkilileri arasında gizli görüşmelerin yürütüldüğünü bildirmiştir. Memur Sendikalları Konfederasyonu ve Mehmet Akif İnan Vakfı ile bir aradayız, İdlib'in yanındayız kampanyası kapsamında AFAD koordinasyonunda 12 sivil toplum kuruluşu tarafından yaptırılan Biriket Evler'in açılış ve teslim töreninde yaptığı konuşmada Erdoğan Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgelerde yıllardır çadırlarda yaşayanların hayat şartlarının bir parçada olsa düzeltmek için 250 ayrı noktada inşa edilen Biriket Evler'in resmi açılışını yaptıklarını söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı sözlerinin devamında 1 milyon Suriyeli göçmenin ülkelerine geri dönmesi için hazırlık yaptıklarını sözlerine ekledi.
Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme görüşmeleri üçüncüsü Avusturya'da gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada özel temsilciler süreci ön koşulsuz olarak sürdürmeye yönelik uzlaşılarını tekrarlamışlardır denildi. Türkiye ve Ermenistan özel temsilcileri üçüncü kez bir araya geldi. Görüşmelerde Türkiye'yi eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Ermenistan'ı ile parlamento başkan yardımcısı Ruben Rubinyan temsil etti. 4 saat süren toplantının ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada görüşmenin samimi ve yapıcı bir havada gerçekleştirildiği vurgulandı.
İşgal rejimi İsrail Başkanı İshak Herzog'un İsrail'in askerlerini anma günü dolayısıyla işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın yanında bulunan Burak Ağlama Duvarı'nda yapacağı konuşma öncesinde İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın ses sisteminin kablolarını kesti ve yatsı ezanının hoparlörlerden okunmasını engellediği bildirildi. Mescid-i Aksa'nın idaresinden sorumlu Kudüs İslami Vakıflar İdaresi yaptığı yazılı açıklamada İsrail polisinin Herzog'un konuşma öncesinde Aksa'nın ses sistemi kablolarını kestiğini ve yatsı ezanının hoparlörlerden okunamadığını belirtti. İsrail polisinden henüz konuya ilişkin açıklama da yapılmadı. İsrail'e Tapınak Örgütleri adı ile bilinen fanatik Yahudi grup, İsrail Bağımsızlık Günü dolayısıyla 5 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu. Bunun üzerine Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi üyesi Hüseyin Eşey, sosyal medya hesabı aracılığıyla Harem-i Şerif'te İsrail bayrağı çekilerek marş söylenmesi halinde bunun Filistinlileri, Arapları ve Müslümanları da apaçık tahrik etme anlamına da geldiğini kaydetmiştir. Ramazan'ın 15-21 Nisan'a denk gelen haftası Hamursuz Bayramı sürecinde İsrail polisi Siyonist yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesinden önce Aksa'ya girmişti. İsrail polisinin 15 Nisan'da Mescid-i Aksa'da bulunanlara güç kullandığını görüntüler Filistin sokağında da ve uluslararası alanda tepkiye yol açmıştır. İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da Ramazan boyunca yaşanan olaylarda 200 kadar Filistinli yaralanmış, yaklaşık 500 kişi ise gözaltına alınmıştı.
İslami Direniş Hareketi Hamas, işgal rejimini Yahudi yerleşimcilerin yarın Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerine izin vermemesi yönünde uyardı. Hamas hareketi konuyla ilgili yaptığı açıklamada Yahudi yerleşimcilerin yarın Mescid-i Aksa'ya düzenlemeyi planladıkları baskına izin verilmesinin ateşle oynamak olduğunu ve sonuçlarından işgal rejiminin sorumlu olacağını söyledi. Siyonist yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerine izin verilmesinin bölgede gerginliği yeniden tırmandıracağını belirten Hamas, Filistinlerden kimliklerini, dinlerini ve ilk kıblelerini savunmak üzere Mescid-i Aksa'ya gitmelerini, işgalcileri Mescid-i Aksa'yı zaman ve mekan bakımından ikiye bölme planlarının başarılı olamayacağını göstermelerini istedi. Fanatik Yahudi cemaatleri de işgal rejiminin sözde bağımsızlık bayramı münasebetiyle Perşembe günü sabah saat 7'de Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve avlusundaki kutlama yapma çağrısında bulunurken işgal yönetimi de dün akşam yaptığı açıklamada Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerine Perşembe günden itibaren izin verileceğini duyurmuştu. İslami Cihat Hareketi de konuyla ilgili yaptığı açıklamada işgal yönetiminin kışkırtmasıyla yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya düzenleyecekleri baskının tehlikeli ve gerginliğin habercisi olduğunu belirterek baskın karşısında sessiz kalınamayacağını bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı'nın Nazi Alman lideri hakkındaki sözleri işgal rejimi başkanını derinden öfkelendirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Nazi Alman lideri Adolf Hitler'in Yahudi kökenleri olduğunu belirterek en büyük Yahudi karşıtları Yahudilerdir demiştir. İsrail Başkanı İshak Herzog'un da birçok İsrail'i politikacı gibi Lavrov'a tepki gösterdi ve özür dileme çağrısında bulundu. İsrail'in Haaretz gazetesine konuşan Herzog, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Hitler'in Yahudi kökenleri olduğuna dair ifadelerine tepki gösterdi. Herzog, aslında birçok kez okudum Rusya Dışişleri Bakanı'nın söylediklerini ilk başta anlayamadım dedi. Lavrov'un açıklamalarını kendisini de kızdırdığını ve iğrendirdiğini de söyleyen Herzog, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Yahudi düşmanlığı kokan korkunç yalanları yaymak için tüm haftalar arasından Holokost'u anma haftasını seçti, ondan geri adım atmasını ve özür dilemesini bekliyorum şeklinde konuştu. Herzog, Lavrov'un ifadeleri nedeniyle ikili ilişkilerin zarar göreceğine inanmadığını ancak ilişkilerin gölgelenmesi ihtimalinin bulunduğunu kaydetti.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne aşamalı ambargo planını açıkladı. Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yeni yaptırım paketiyle ilgili açıklamalarda bulunan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderlerine 6. pakette Rusya'ya petrol ambargosunun yer alması çağrısını yaptı. Avrupa Parlamentosu'nda konuşma yapan von der Leyen, gelecekte Almanya dahil Avrupa Birliği ülkelerindeki şirketlerin Rusya'dan petrol ithal etmesine izin verilmemesi gerektiğini ama ülkelerin kendilerini buna uyarlamaları için bir geçiş sürecine ihtiyaç olduğunu söyledi. Von der Leyen, düzenli şekilde bizim ve ortaklarımızın alternatif tedarik yollarını güvence altına almalarını sağlayacak ve küresel pazarlar üzerindeki etkiyi en aza indirecek şekilde Rus petrolünden çıkışımızı sağlayacağız, dedi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov'un açıklamasına göre denizden ve havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Donbas'taki Ukrayna'lı birliklere Amerika ve Avrupa menşeli silahların sevkiyatlarının gerçekleştirmesi sırasında kullanılan Podoborski, Lorov, Timokov ve Piatika tren istasyonlarının bulunduğu bölgelerdeki 6 trafo merkezi imha edildi. Konashenkov'un açıklamasının devamında Rus Hava Kuvvetleri'ne ait hava araçları ile gece boyunca Ukrayna'ya ait 40 askeri unsur vuruldu. Bunlar arasında 4 mühimmat deposu, 34 asker ve askeri teçhizat toplanma alanı mevcut dedi. Rus yetkililerin açıklamasına göre Rus topçu birlikleri ise 6 komuta merkezi, 2 yakıt deposu, 476 müstehkem mevki, askeri teçhizat ve askeri toplanma alanı dahil yaklaşık 500 hedefi imha etti. Ayrıca 310 asker ve 53 askeri teçhizat ortadan kaldırıldı. Füze birlikleri ise 2 komuta merkezinin yanı sıra birer Grad çoklu roket atar sistemi bataryası D-30 obüsü bataryasını vurdu. Açıklamaya göre Rus özel askeri operasyonun başından beri Ukrayna ordusu 146 uçak, 112 helikopter, 706 insansız hava aracı, 287 uçak savar füze sistemi, 2807 tank ve başka zırhlı muharebe aracı, 321 çok amaçlı roket atar, 1279 topçu silahının yanı sıra 2609 özel askeri araç kaybetti.
Ve son haberimiz, Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü bu ülkede güçlerin Suudi Arabistan'a ait bir casus İHA'sının Hicce vilayet üzerinde düşürüldüğünü duyurdu. Suudi koalisyonun 8 sene boyunca tam teşekküllü saldırılarına rağmen Yemen ordusu ve halk güçleri kendi milletini savunmanın yanı sıra Suudi koalisyon ve kiralık konsullarına ağır darbeler vurmayı ve bu ülkenin topraklarının derinliğindeki hedefleri bile vurmayı başarmıştır. Yemen güçleri ayrıca ablokaya rağmen kendi füze ve İHA kabiliyetlerini kayda değer ölçüde geliştirmiştir. Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü General Yahya Seri, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Suudi Hava Kuvvetleri'ne ait CH-4 tipi bir adet casus İHA'sının Hicce üzerinde düşürdüklerini bildirdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, İran'ın Hamid Nuri'nin göstermelik ve adaletsiz yargılanmasını eleştirmesi etrafında. İran İslam Cumhuriyeti Yargısı İnsan Hakları Merkez Sekreteri, İsveç'te İran vatandaşı Hamid Nuri'nin siyasi tutukluluğunun sürmesi, boş suçlamalarla savcı tarafından iddianamenin sunulması ve Nuri için müebbet hapis isteğinin ardından mahkemenin yasa dışı göstermelikli ve adaletsiz olarak niteleyerek insan hakları ve yargının ihlali olduğunu belirtti. Savcılığı, münafıklar terör örgütü üyelerinin temelsiz iddialarına dayanarak İran vatandaşı Hamid Nuri için ömür boyu hapis cezası istedi. Sağlamlığı ve geçerliliği hakkında birçok belirsizlik ve soruların olduğu bir karar. Hamid Nuri 9 Kasım 2019'da evlatlık kızının ailevi sorunlarını çözmek için İsveç'e girişinde İsveç güvenlik güçleri tarafından tutuklandı ve yaklaşık 30 aydır cezaevinde. İran İnsan Hakları Genel Merkez Sekreteri Kazım Garibabadi, İran vatandaşının ailesine haber verilene kadar gözaltına alınmasının bir zorla kaçırma vakası olabileceğini vurgulayarak, tutuklama sırasında şiddet ve insan onurunun gözetilmemesi, 1963 Viyana Sözleşmesi'nin ihlal edilmesi ve psikolojik baskı uygulamak ve aile ziyaretlerini engellemek için İran Büyükelçiliği ve ailesini onun nerede olduğundan habersiz bırakılması, sahte beyanlarla tutuklanmış bir kişiye karşı yapılan insanlık dışı eylemlerin sadece bir parçasıdır, dedi. tutuklama, hücre hapsi, mahkeme işlemleri ve terörist münafıkların iddialarına istinad etmek İsveç'in eylemi hakkında birçok şüphe uyandırıyor. Bu nedenle İsveç'in Tahran Büyükelçisi Hamid Nuri'nin siyasi tutukluğunun devam etmesinin ardından İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı çağrıldı ve kendisine İran'ın şiddetli protestosu hakkında bilgi verildi.
Mevcut kanıtlar Hamid Nuri'nin tutukluluk döneminde adil yargılaması için en asgari şartların da olmadığı, Hamid Nuri'nin yargılaması ve tutuklanmasının tamamen hukuka aykırı olduğu, münafıklar terör örgütünün sahte eylemleri ve kışkırtmalarının etkisi ve İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı düşmanca bir havanın yaratılması amacıyla Nuri Mahkemesi'nin 90 duruşmanın ardından kendisine müebbet hapis cezası verildiğini gösteriyor. Teorist Münafıklar Örgütü İslam İnkılabı'nın başından itibaren şimdiye kadar çeşitli terör saldırılarında en az 17 bin İran vatandaşına saldırı düzenlemişti. Münafıklar ayrıca birçok ülke tarafından insanlık dışı davranışlar ve insanlığa karşı işledikleri cinayetler nedeniyle terör listesinde de yer alıyor. Münafıklar İsveçler arasında özellikle bu ülkede yaşayan İranlılar arasında bile çok nefret ediliyor. Bu yüzden de İsveç Mahkemesi'ne binlerce İranlıların öldürülmesi de dahil olmak üzere soykırım ve savaş suçlarına karışan bir grubun ifadesine ilişkin iddiası tamamen asılsızdır. Bu arada görme sorunu olan Hamid Nuri'nin 2,5 yıldır hücre hapsinde de göz doktoruna bile muayene olmasına izin verilmiyor. Ayrıca toplam 550 saatlik duruşmada Nuri'nin savunmak için 20 saatten az süresi vardı. Halbuki toplam 90 duruşmada çoğu münafıklar terör örgütüne mensup 80'den fazla tanık olan aleyhinde de ifade verme fırsatı buldu. Hiç şüphesiz İsveç savcısı tarafından kapsamlı ve bağımsız soruşturma yapılmaması münafıklar terör örgütüne mensup bazı kişilerin taraflı ve mesnetsiz ifadelerine dayalı iddianame hazırlanması, avukata ulaşamaması ve mahkemede onun savunma hakkından yoksun bırakılması, ön yargılı siyasi hedeflerle kurulan ve temel yargı adaletinin temel ilkelerinin uyulmadığı mahkemenin göstermelik olduğunu gösteriyor. Bu arada İsveç Yargı Kurumu insan haklarını savunma iddiasıyla böyle bir mahkemeyi hem de münafık teröristlerin çıkarlarına dayanarak kuru müebbet talebi, aynı yargı sisteminin de İsveç'te Danimarkalı radikaller tarafından Kur'an-ı Kerim yakılmasına en ufak bir tepki göstermedi ve hatta bu olaya da itiraz edenleri şiddetle bastırdığı bir dönemde gerçekleşiyor. Bu yüzden de İran İnsan Hakları Genel Merkezi Sekreteri İsveç'in El Ahvaziye ve Münafıklar gibi terör örgütlerine destek siyasetini işaretle İsveç'in teröristlere ev sahipliği yapan güvenli bir mekana dönüşünü, Stockholm'un teröristlerden yana mı yoksa terörist gruplara karşı uluslararası sorumluluklarını yerine getirmek arasında bir seçim yapması gerektiğini belirtti.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Irak halkının Türkiye tarafından toprak bütünlüğünün ihlaline tepkisi etrafında. Irak halkı Bağdat'taki Türkiye Büyükelçiliği ve konsoloslukları önünde toplanarak bu ülkenin Irak'ı işgalini kınadılar. Türkiye geçen günlerden itibaren Irak Kürdistan'da Kilit Pençe adlı bir operasyon başlatarak bölgenin bazı yerlerine saldırı düzenledi. Türkiye terörist olarak tanıdığı PKK'ya karşı mücadeleyi bu saldırılar için gerekçe gösteriyor. Bu bahane Irak egemenliğini defalarca ihlal etme ortamı hazırlıyor. Ankara yetkilileri, Kürdistan İşçi Partisi PKK'ya bağlı militanların Kuzey Irak'ta üstlendiğini ve burayı Türkiye'ye saldırmak için kullandıklarını söylüyorlar. Bu bağlamda Türkiye özellikle de son 3 yılda Kuzey Irak'ta sözde Pençe Kaplan ve Pençe Kartal olarak adlandırılan kara ve hava saldırıları gerçekleştirdi. Türkiye, Irak'ın kuzeyinde Kürdistan bölgesine yönelik yeni saldırı operasyonlarını önleyici operasyon olarak nitelendirdi. Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak topraklarındaki yeni operasyonun amacının geniş çaplı bir operasyona hazırlanan Kürt militanlarından elde edilen bilgilere dayanarak terör saldırılarını önlemek olduğunu söyledi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ülkenin sınırlarının güvenliğini sağlama niyetinde olduğunu garantilediğini söyledi. Bir diğer konuda Türkiye Savunma Bakanlığı'nın Kuzey Irak'taki askeri operasyonlarının Ankara'da dostlar ve müttefiklerin koordinasyonu ile gerçekleştirildiğini açıklamasıdır. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta Irak-Kürdistan bölgesi Başbakanı Masrur Barzani ile bir araya gelerek dolayısıyla Türk hükümeti bu saldırıları Erbil yerel yönetimiyle koordineli olarak gerçekleştirmiş görünüyor.
Bu, Türkiye'nin Irak egemenliğini iki kez ihlal ettiğini gösteriyor. Bir yandan Irak toprak bütünlüğüne saldırırken, diğer yandan Irak egemenliğini ihlal etmek için Kürdistan Yerel Yönetimi ile koordinasyon sağlayarak harekete geçmiştir. Halbuki Kürdistan bölgesi Irak coğrafyasının bir parçası olmakla birlikte bu ülkenin merkezi bir hükümeti vardır. Bu yüzden Irak Cumhurbaşkanı İbrahim Salih'in ofisi, Türkiye saldırısını kınarken açıkça Türk ordusunun Irak topraklarına tekrarlanan saldırıları Bağdat'ın egemenliğinin ciddi bir ihlali ve uluslararası yasa ve yönetmeliklerin açıkça çiğnemesidir ve komşuluk ilişkilerine aykırıdır dedi. Irak halkı Bağdat'taki Türk Büyükelçiliği ve Konsolosluğu önünde protesto gösterileri yaparken Türkiye aleyhinde sloganlar atarak Türkiye'nin Irak müdahalesine ve işgalinin son verilmesi çağrısında bulundu. Önemli olan nokta Türkiye'nin Kürdistan bölgesindeki Demokrat Parti ile Yurtseverler Birliği arasındaki ihtilaflar ve Erbil ile Bağdat arasındaki görüş ayrılıklarını kullanmasıdır. Kürdistan bölgesinde partiler arasında özellikle Kürtlerin de olması gereken yeni Irak Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi konusunda ihtilaflar ortaya çıkarak atıyor. Irak Federal Mahkemesi'nin Erbil aleyhinde karar vermesinin ardından Erbil ile Bağdat arasındaki anlaşmazlıklar da şiddetlendi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenin için felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, geçtiğimiz hafta Türkiye gündemini kendine meşgul eden konulardan biri de Osman Kavala'nın yargılanması ve buna gelen tepkilerdi. Türkiye ile Almanya arasında Osman Kavala olayı üzerinden geçtiğimiz hafta gerginlik gitgide büyümeye başladı. Almanya Türkiye Büyükelçisini, Türkiye'de Alman Büyükelçisini dışişlerine çağırdı. Bu bağlamda açıklama yapan ve Almanya'yı başkalarından talimat alarak Türkiye'de politika üretmesinin doğru bir şey olmadığını belirten Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bu bağımsız Türkiye anlayışına aykırıdır. Türkiye'de bir yargı süreci var. Yargı yeri geldiği zaman gerekli kararı verir. Osman Kavala ile ilgili de kararını verdi. demişti. Şimdi değerli dinleyiciler, bu gündem Türkiye ile Avrupalılar arasında insan hakları meselesiyle ilgili bazı tartışmaların gündeme yansımasına sebebiyet vermişti. Şimdi Türkiye'nin bu kararı ve özellikle bu meseleye gelen tepkiler acaba karşılıklı olarak ilişkilerde nasıl bir etki bırakacaktır şeklinde bazı soruları gündeme getirmektedir. Bugünkü röportajımızda siyasi analist Sayın Bedri Fırat hocamız bizimle birlikte. Bedri hocam, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi Osman Kavala ile ilgili yani yargı süreci çeşitli haberlerle medyaya ve gündeme yansıyordu. Son olarak da Türkiye yargı erki bu şahısla ilgili kendi kararını verdi. Ancak şimdi buna karşı gelen tepkiler Avrupalılar, özellikle Avrupalılar tarafından ne anlama geliyor? Türkiye'nin buna verdiği karşılığı siz nasıl değerlendirirsiniz? Alalım görüşlerinizi efendim.
Doğrusu Türkiye 2016'dan sonraki süreçte tamamen yargıyı hüküm etmek üzere, yani yargının üzerinde kendi taleplerini ve kendi düşüncelerini kabul ettirmek için yargı alanında birçok değişime gitti ve bu konuda iktidarla uzlaşmayan ve iktidarın düşüncesi doğrultusunda bir karar vermeyen bir yargı mensubunun derhal ya görevden alınır ya da yeri değiştirilip pasif bir göreve getirilmek üzere bu tür olaylar oldu ve bunun sonucundadır ki bugün yargıda, Türkiye yargısında yargılamalar tamamen kendi kanunları dışında tamamen siyasi kararlar verme doğrultusunda kararlar çıkmaktadır. Bununla ilgili Osman Kavala ve bunun benzeri birçok siyasi tutukluların bugün cezaevinde olması ve buna karşılık Avrupa Ahim'de ve Avrupa Konseyi'nde birçok karar çıkmasına rağmen Türkiye bu kararlara tepki gösteren ülkelerin almış oldukları kararlara şike sayarak ve kendi bildiği gibi bugüne kadar bu tür bu yönlü kararlar almaktadır. Ve bu alınan kararlar gerek Avrupa'da gerek diğer dünya ülkelerinde insan hakları alanında birçok tepkiye neden oldu. Ve bunun tepkilerin boyutu elbette alınan kararlar ve Türkiye önerilen bir takım öneriler, Türkiye bunu umursamadan kendi bildiğini okudu. Yani bunun Türkiye'de bu kararlardan vazgeçmesi için bu karar alan Avrupa ülkeleri ve diğer dünya ülkeleri bu kararların gereği yapmadıktan sonra Türkiye bu kararları hiçe sayar. Yani gereği işlemedir. Pratikte Türkiye'ye uygulanmak istenen diğer ülkelerin emsal kararları var. Bunun Azerbaycan'da alınan karar var. Ve buna bir uygulama getirilmedikten sonra gerek Avrupa Konseyi'nde ve gerek diğer Avrupa ülkelerinde işte tepki göstermesi Türkiye'nin çok da umurunda değil ve bildiğini okumaktadır. Elbette bu kararların yani hukuku olmadığı her bağımsız kesim tarafından dile getirilmektedir. Tamamen bu kararları bu yargılama sürecinde gerek Osman Kavala veya gerek Selahattin Demirtaş'ın ile ilgili çok anormal uygulamalar geçirildi. Yani bir verilen bir kararın tekrar ikinci bir kez yargılama süreciyle ikinci bir karar verilmek suretiyle bu tür kararları boşa çıkardılar. Bununla ilgili Avrupa Birliği veya Avrupa Konseyi'nden ki tepkileri bugüne kadar Türkiye umursamadı ve umursamayacak. Ta ki bununla ilgili pratikte bir uygulama olmadığı an ne kadar Türkiye girdiğini ve gayri hukuku kararlar almakta ısrar edecektir.
Tahran Radyosu.
Peki. Berdi Hocam, kusura bakmayın ben bölüyorum efendim. Şimdi Avrupalıların bu konuyla ilgili müdahalelerini siz nasıl değerlendirirsiniz? Yani Türkiye yetkililerine göre Avrupalı makamlar böyle konulara karışmamalı. Yani Türkiye'nin iç meselesini ilgilendiren bir şey olduğundan dolayı yani Türkiye kendi hukukunu uygulamaya çalışacaktır şeklinde ifadelere rastlıyoruz. Batılıların bu konuya konuya müdahil olmalarını siz nasıl buluyorsunuz?
Türkiye burada yanılgıya düşüyor. Yani Türkiye daha önce Avrupa Konseyi'ne üye olurken aldığı bir takım kararlar var. Avrupa Konseyi'nden alınan kararlar Türkiye hukukunda esas olarak Avrupa Konseyi'nden alınan kararlar ve yasalar geçerlidir. Bununla ilgili 90. maddeye imza atarak ve garantör olarak insan hakları alanında ki yanlışları Avrupa'nın alacağı ve Avrupa Konseyi'nin alacağı kararları esas alacağına dair teminat vermişti. Yani verdiği bu imzaya sahip çıkması gerekiyor. Ve bu nedenle daha önce alınan böyle bir kararın bugün görmezlikten gelme veya iç işlerine karışma gibi değerlendirmeler geçersizdir. Yani daha önce kendisi buna uyacağını ve bu tür kararlara esas alacağını belirtmiştir. Ve bu belirtmeden sonra Türkiye kendi iç işlerine karışma gibi değerlendirmesi yersizdir. Elbette sen bir yere üye oldun veya bir yerin bir kararı kabul edip de kendine imza atan bir ülke, bunun daha sonra işine gelmediği zaman da bunu geçersiz sayması gayri insanıdır. Ve bu kabul edilecek bir durum değildir. Bunun Türkiye bununla ilgili verdiği taahhütler var. Bu taahhütlere uyulması gerekir. Aksi takdirde yani Avrupa Konseyi'nin bununla ilgili örnekler var. Ve bunun yapılırsa Türkiye o zaman belki biraz daha esas alacağı bir takım kararlar ve yargılamalar konusunda siyasi erkin artık yön vermeyeceği böyle bir yasa veya böyle bir yargılama olursa o zaman düzenlemeler Türkiye'de olur. Bunun dışında bugünkü alınan kararlar tamamen siyasi ve iktidarın talebi doğrultusunda alınan kararlardır.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedri Fırat hocamızla konuştuk. Bugünkü sohbetimizde Osman Kavala'nın yargılanması ve Türkiye yargı erkinin bu kararına Batılılar tarafından gelen tepkileri kısaca değerlendirmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da bilgi tabanlı ekonomi.
Değerli dinleyiciler, İran'da bilgi tabanlı ekonomi isimli dizi sohbetimizin 27. bölümüyle beraberiz.
Bugünkü sohbetimizde bir başka İranlı bilgi tabanlı şirketi sizlere tanıtacağız.
Hali hazırda kaynaklar endüstriyel ekonominin altyapısı sayılmıyor. Düşünsel yatırımlar bu kaynakların yerini almıştır. Bu yüzden bilgi ve bilime dayalı faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar bilgi tabanlı merkezler olarak bir ülkenin ekonomik gelişiminde hayati faktörler sayılır. Sohbetimizin devamında İranlı bilgi tabanlı şirketlerin faaliyetleriyle tanıştıracağız sizleri.
Clor Pars Bilgi Tabanlı Şirketi 1987 yılında Enerji Bakanlığı tarafından Tebriz'deki su ve kanalizasyon şirketlerine klor temin amacıyla kurulmuştur. Aynı yıl Sanayi Bakanlığı tarafından klor ve türevlerinin ve yakıcı soda üretimiyle ilgili ruhsat onaylandıktan sonra klor üretimine yönelik yabancı bir satıcının klor üretimine yönelik makine ve teçhizatı devreye alması ile faaliyetlerini resmi olarak başladı. Bu bağlamda da bu projede ihale sonucu İtalyan De Nora şirketiyle işbirliği yapılması kararlaştırıldı. Bu projenin faaliyetleri 1993 yılından itibaren operasyonel olarak başladı ve makinelerin monte edilmesi süreci 1998 yılında tamamlanarak Clor Pars şirketi pratikte faaliyetlerine başlamış oldu.
Hali hazırda şirketin klor üretim kapasitesi günde 50 tonun üzerine çıkmış ve alt sektörlerdeki üretim çeşitleriyle birlikte büyüme trendi her zaman şirketin ana ve stratejik planının bir parçası olmuştur. Clor Pars şirketinin ideal coğrafi konumu, otoyola ve ulusal demiryolu güzergahına yakınlığı ve özel kimyasal filosunu kullanma sebebiyle şirketin ürünlerinin yıllık 65 bin tondan fazla ürününün İran'a ek olarak diğer ihracat hedef ülkelerine taşınması sağlanmıştır.
Clor Pars şirketi İran Standartlar ve Endüstriyel Araştırma Kurumu tarafından tüm ürün ve hizmetler için standart markaların kullanımı için lisanslar, Gıda ve İlaç İdaresi'nden sağlık lisansları ve ISO 9001 sertifikaları gibi yerel ve uluslararası sertifikaları alarak ve güncelleyerek Alman şirketi TÜV Intercert'ten ürün kalite yönetimi için, çevre yönetimi için ISO 14001-2004 güvenlik sistemleri için OHSAS 18001-2007 sertifikalarını almış ve her zaman müşteri memnuniyetini artırmak için hareket etmiştir. Kuzeybatı İran'da iyi donanımlı ve benzersiz bir laboratuvar sahip olan şirket ISO 17025 standardını ve İran Standartları ve Endüstriyel Araştırma Kurumu'nun ortak laboratuvar sertifikasını alarak fabrikanın yanı sıra diğer endüstri sahiplerine laboratuvar hizmetleri de veriyor.
Clor Pars şirketi ürünleri su ve atık su, deterjan ve sanitasyon, enerji santralleri, ilaç ve gıda, petrokimya, petrol ve gaz rafinerileri, boyama, kağıt ve tekstil gibi sektörlerde kullanılmaktadır. Klor ve yakıcı soda üretiminde en son çevre dostu teknolojinin membran teknolojisi kullanılması şirketin ürünlerini herhangi bir cıva safsızlığından arındırılmış ve çevre dostu haline getirmiştir. Bu da şirketin ürünleri için çok değerli bir avantaj oluşturmuştur. Clor Pars şirketi İran'ın ihtiyaçlarının çoğunu karşılamanın yanı sıra ürünlerini 26'dan fazla ülkeye ihraç etmektedir. Bu şirket 2018 yılında tip 2 bilgi tabanlı üretim şirketi olarak bu alandaki lisansını alabilmiştir.
Clor Pars şirketinin ürünleri arasında oksijenli su, sıvı klor, perklorin, hidroklorik asit, kostik soda, sıvı kostik soda, hidrojen, beyazlatıcı, kloroform ve klor parafin bulunur. Oksijenli su veya hidrojen peroksit, kağıt, hijyen, ilaç, boya ve diğer çeşitli endüstrilerde kullanılan farklı özelliklere ve uygulamalara sahip bir maddedir. Çeşitli endüstrilerde yaygın olarak kullanılmasının nedeni bu maddenin özel özellikleri ve farklı yoğunluğu ile ilgilidir. Bu kimyasal İran'da farklı endüstriyel ve gıda endüstrilerinde %30 ila %70 saflıkta kullanılmaktadır.
Tahran Radyosu.
Firmanın bir diğer ürünü olan sıvı klor ise doğada ve insan vücudunda klorür tuzları şeklinde bulunmaktadır. Klor, normal sıcaklık ve basınçlarda keskin ve tahriş edici bir kokuya sahip sarımsı, yeşil bir gazdır. Ayrıca kimyasal olarak aktiftir ve doğada diğer elementlerle kombinasyon halinde bulunur. Klor, doğada kullanılan gıda tuzlarının ve diğer bileşiklerin bir parçası olarak ve zorunlu olarak çoğu organizmada bol miktarda bulunur. Bu ürün su ve kanalizasyon endüstrisinde dezenfektan, tekstil endüstrisinde beyazlatıcı, kimyasal reaksiyonlarda oksidasyon faktörü olarak ayrıca 30 binden fazla kimyasalın üretim sürecinde kullanılmaktadır. Sıvı klor, 2 atmosfer basınç altında 50 ve 800 kiloluk özel kapsüller ve tüplerde tedarik edilir.
Perklorin, Klorpar şirketinin bir başka ürünüdür. Perklorin veya kalsiyum hipoklorit güçlü bir oksitleyicidir. Onunla çalışırken güvenlik önlemleri dikkate alınmalıdır. Direkt güneş ışığından, alevden, kıvılcımdan, ısı kaynaklarından, yanıcı, aşındırıcı ve oksitleyici ve indirgeyici maddelerden, organik maddelerden ve fosil yakıtlardan uzakta, serin ve kuru bir yerde saklanmalıdır. Perklorin iki tipte yani toz ve granül halinde pazarlanmaktadır. Perklorin özellikle acil durumlar ve su kaynaklı salgınların kontrolü için kullanılan en iyi, en erişilebilir ve en ucuz su dezenfektanıdır. Perklorin kullanımlar arasında içme suyu arıtımı, havuz suyunun dezenfeksiyonu ve temizlenmesi, mantar önleyici, kağıt beyazlatıcı, tekstil ürünleri ve benzeri alanlara değinmek mümkün.
Halk arasında tuz ruhu olarak bilinen endüstriyel adı hidroklorik asit bu şirketin bir başka ürünüdür. Hidrojen klorür keskin kokulu ve asidik yağlı renksiz bir gazdır ve havadan ağırdır. Bu madde kolayca sıvıya dönüşerek renksiz bir sıvı oluşturur. Metaller ve metal oksitler ve bunların hidroksitleri ile birleşir. Hidrojen klorür gazı suda çözülürse hidroklorik asit olarak adlandırılır. Hidroklorik asit mide asidinde doğal olarak bulunur. Bu asidin pH'sı 0 ile 2 arasındadır. Kireç giderme, cevher taşları eritme, metal temizleme, asitlendirme işlemi vesaire bu ürünün uygulamalarından bazılarıdır.
Sodyum hidroksidin kimyasal adıyla bilinen kostik soda veya yakıcı soda, Klorpar şirketinin bir diğer ürünüdür. Bu madde havadaki nemi kolayca emebilir. Bu nedenle nakli sırasında gerekli koruyucu örtüyle kapatılmalıdır. Bu bileşik cilt ile temas ettiğinde aşındırıcı bir etkiye sahiptir ve tahriş edici etkilerini önlemek için kullanırken göz önünde bulundurulması gereken önlemlere uyulması gerekir. Bu ürün petrol ve gaz endüstrisinde, askeriyede, patojenlere maruz kalan endüstrilerde ve polimer endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle yağ yakıcı ve yağ silici olarak da kullanılmaktadır. Ayrıca kağıt yapımında, deterjan ve sabun sanayinde, yemeklik yağların rafinasyonunda ve benzeri alanlarda da kullanılmaktadır.
Hidrojen H2 dünyadaki en hafif elementtir ve diğer elementlerden daha fazla doğada serbestçe bulunabilir. Dünya kütlesinin yaklaşık %75'inin hidrojenden oluştuğu söylenebilir. Beyaz cüceler veya nötron yıldızları gibi bazı gök cisimleri hidrojen plazmasından yapılmıştır. Ancak dünyadaki doğada tek başına kalan hidrojen atomu bulmak zordur. Bu gaz bitkisel yağ üretimi, alkol üretimi, metan saflaştırma ve benzeri işlemlerde kullanılır ve su elektroliz yöntemiyle üretilir.
Sodyum hipoklorit kimyasal isimli çamaşır suyu, Klorpars firmasının bir diğer ürünüdür. Beyazlatıcı sıvı olarak da adlandırılan çamaşır suyu, dezenfeksiyon, ağartma ve kokusuzlaştırmak için kullanılan bir solüsyondur. Çamaşır suyunun rengi sarıya yakın, tadı ve kokusu serttir. Beyazlatıcının avantajı, klorlu ağartıcı olduğu için antiseptik özelliklere de sahip olmasıdır. Çamaşır suyuna az miktarda perborat eklenmesi ağartma gücünü artırır. Tabii ki sodyum hipoklorit çözeltisinin istikrarsız olduğu ve ışık ve ısı varlığında ayrışıp oksijen saldığı, dolayısıyla yoğunluğunun azaldığı unutulmamalıdır. Bu nedenle ısıdan uzakta, opak kaplarda saklanmalıdır. Bu solüsyon kumaş, kağıt, havuz suyunu dezenfekte etmek, mantar önleyici ve antimikrobiyal liflerin rengini gidermek için kullanılır. Klorpars'ın diğer ürünü 3 klorür ferik biçiminde bulunmaktadır. Klorür ferik oldukça emicidir ve hava ile temasında nemi emer. Klorofilin eksotermiklik ve suda elde edilen çözeltisi asidiktir. Bu ürün atık su ve kanalizasyon arıtımında, kimyasal reaksiyonlarda, katalizör olarak, boyamada, pigment olarak kullanılır.
Klorparafin bu firmanın bir diğer ürünüdür. Bu ürün yağlama yağlarında ve silindirlerdeki yağlar gibi endüstriyel yağlarda yanmaz malzeme üretimi, PVC film üretimi, sentetik deri üretimi, kauçuk sanayi, kaplı kaplama, deniz boyalarının üretiminde esnek PVC borular üretiminde kullanılmaktadır. Klorparafin çeşitli endüstrilerde ek ve tamamlayıcı olarak kullanılır ve ara ürün olarak kabul edilir.
Değerli dinleyiciler, İran'da Bilgi Tabanlı Ekonomi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsuti.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sağlık Bülteni.
Muhterem dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 95. bölümüyle birlikteyiz.
Bu bölümde bez ve endokrin bozuklukları ve hastalıkları hakkında konuşacağız.
Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizde sizi çeşitli hastalıklar, bu hastalıkları önleme ve tedavi etme yöntemleri, ayrıca beslenme ve egzersizin sağlığın sağlanmasındaki önemi hakkında bilgilendirmeye çalışacağız. Bu programda verilen bilgiler sevdiklerinizin farkındalığını artırmak amaçlıdır ve tıbbi incelemelerin ve tavsiyelerin yerini alamaz.
Vücudun endokrin bezleri, vücuttaki hemen hemen her hücreyi, organı ve işlevi etkileyen hormonlar salgılar. Bu bezler arasında hipotalamus, hipofiz, tiroid, paratiroid, adrenal ve genital bezler bulunur. Sindirim sistemi ile ilgili olması itibariyle pankreas, sindirim enzimleri salgıladığı için bu hormon salgılayan sistemin bir parçasıdır. Beyin merkezin alt kısmında yer alan hipotalamus, endokrin sistem ile sinir sistemi arasındaki ana bağlantıdır ve hipofiz bezini kontrol eder. Hipofiz bezi bir bezelyeden daha büyük olmasa da bazen ana bez olarak adlandırılan endokrin sistemin en önemli parçasıdır. Çünkü diğer endokrin bezlerini kontrol eden hormonları üretir. Hipofiz bezi ön ve arka kısımlara ayrılır. Ön kısım tiroid, adrenal ve genital bezlerin aktivitesini düzenler. Arka hipofiz bezi de idrara karşı hormon salgılar. Bu iki bölümün her biri kendi hormonlarını salgılar. Sağlık Bülteni isimli programımızın bu bölümde akromegali ile ilgili konuşacağız.
Akromegali hipofiz bezindeki bir tümörden salgılanan büyüme ve gelişme hormonundaki artışın neden olduğu nadir bir durumdur. Çocuklarda boy uzamasına ya da iri yarı bir hal almasına neden olur. Erişkinlerde dokuların ve bazı kemiklerin aşırı büyümesine neden olur. Bu durum, diyabet, yüksek tansiyon, kalp problemleri, artrit ve karpal tünel sendromunu içeren kemik, kalp ve metabolik problemlerle ağırlaşır.
Akromegali gigantizmden farklıdır. Her ikisi de aynı nedenle ortaya çıkar ve tek fark başlangıç yaşıdır. Bu nedenle gelişme yaşında akromegali gelişirse anormal şekilde büyümeye neden olur. Bu çocuklarda daha çok yaşanır çünkü vücuttaki büyüme hormonunun artması bacak ve kol kemiklerinin olağan dışı büyümesine neden oluyor. Yetişkinlerde akromegali ise genellikle aşırı büyüme hormonu üretimi ve hipofiz bezinin işlev bozukluğundan kaynaklanır. Akromegalinin ergenlikten sonra herhangi bir zamanda da başlayabileceğini unutmamak önemlidir. Bununla birlikte bozukluk orta yaşta daha yaygındır. İnsanlar genellikle durumlarının ve hastalıklarının farkında olmazlar. Vücut değişiklikleri uzun yıllar boyunca yavaş yavaş meydana gelebilir.
Akromegalinin en yaygın nedeni hipofiz bezinde aşırı büyüme hormonu üreten ve hipofiz adenomu olarak bilinen kötü huylu bir tümördür. Bu bozukluğun başka nedenleri de vardır. Nadir durumlarda akciğerler, adrenal, bezler veya pankreas gibi vücudun başka yerlerindeki tümörler büyüme hormonunun aşırı üretimine yol açarak akromegali semptomlarına neden olabilir. Bazen akromegali nöroendokrin tümörler küçük hücreli karsinom veya karsinoid tümörleri gibi hipofiz bezinin dışında büyüme hormonu üretimindeki artıştan kaynaklanır.
Bu hastalığın belirtileri zamanla yavaş geliştikleri için teşhis edilmesi genellikle zordur. Hasta zamanla ve birkaç ay sonra yüzüğünün parmağına girmediğini, sıkıştığını fark edebilir veya parmağında sertlik ve ağrı hissedebilir. Ayrıca daha büyük ayakkabılar alması gerektiğini öğrenince şaşırabilir. Bu hastalığın belirtileri de kişiden kişiye değişir ama neyse ki bu belirtilerin çoğu tedavi edilebilir. Hastalığın erken belirtileri yorgunluk ve uyuşukluktur. Diğer belirtiler arasında uzuvların aşırı boyutu, çene ve çıkıntıların anormal büyümesi, dil büyümesi ve dişler arasında anormal mesafe, kilo alımı, uzuvlarda karıncalanma ve şişkinlik ve eklem ağrısı bulunuyor. Bu hastalıkların çoğunda ayrıca guatr ve şeker hastalığı vardır. Bu hastalar ayrıca kalın bir cilde sahiptir ve ellerindeki baskı ve ağrı hissederler. Bu kişilerde cinsel işlev bozukluğu ve düzensiz adet görme bu hastalığın diğer belirtileridir.
Tahran Radyosu.
Bu bozukluğun diğer yaygın semptomları kadınlarda aşırı saç büyümesi, kaşların belirginleşmesi, ayak parmaklarının büyümesi, sesin yükselmesi ve sertleşmesi, sert baş ağrıları, uyuyamama duygusu, kas zayıflığı, aşure terleme, vücut kokusu gibi durumlar yer alır. Bu belirtilere sahipseniz mutlaka doktorunuza görünün.
Akromegali hastalarının görünümü ve görünüşünü de doktorun hastalığı teşhis etmesine yardımcı olur. Büyüme hormonunu ölçmek için kan testleri de kullanılır. Bu teste glikoz tolerans testi denir. Hastanın belirli miktarda suda çözünür şeker içtikten sonra kan örneği alınır ve büyüme hormonu ölçülür. Normalde şeker yemek büyüme hormonunun salgılanmasını durdurur. Ancak akromegali hastalarında şeker yedikten sonra büyüme hormonu yükselir veya değişmez ve salgılanmaya devam eder. Bu kan testi pozitif çıkarsa doktor hipofiz ve hipotalamusun MRG'sini isteyecektir ve hipofiz bezi içindeki tümör bu şekilde incelenecektir.
Neyse ki bu hastalığı tedavi etmenin yolları var. Hastanın yaşına ve sağlığına bağlı olarak akromegali için cerrahi, farmakoterapi ve radyasyon tedavisi reçete edilir. Vücudun hassas bölgelerinde büyük tümörleri olan kişilerde cerrahi ilk tedavidir ve çoğu insanda işe yarar. Stenoid sinüs cerrahisi olarak bilinen bu ameliyat türünde cerrah tümörü beynin kökünden çıkarır. İşlem hipofiz tümörünü çıkarmak için cerrah tarafından burunla veya üst dudağın içinde küçük bir kesi yapılarak gerçekleştirilir.
Tümör çok büyükse ve cerrah tümörün tamamını çıkaramıyorsa hastanın ilaç alması gerekecektir. Doktorun teşhisi ve takdirine göre akromegali tedavisi için 3 tip ilaç reçete edilebilir. Bu yöntemlerden biri de büyüme hormonunun etkisini bloke eden ve hastanın günde bir kez enjekte etmesi gereken enjekte ilaçlardır. Günde 3 kez enjekte edilmesi gereken başka bir ilaç türü daha vardır. Bu ilaçlar büyüme hormonunun salgılanmasını da durduracaktır. Büyüme hormonu salgısını durduran hapların kullanılması da bir diğer ilaçlı tedavi yöntemidir. Ayrıca bu hastalığı tedavi etmek için doktor, yüksek düzeyde X ışınları ışınlayarak hipofiz bezine tedavi uygulamaya çalışabilir. Radyasyon tedavisinin büyüme hormonu düzeylerini düşürmekteki etkisi birkaç yıl sonra, yani yaklaşık 10-20 yıl sonra görmek mümkün. Yine de bazı durumlarda kalıcı tedaviye yol açabilir.
Akromegali tedavi edilmezse kişinin sağlığını tehlikeye atabilir. Hatta hayatını tehdit edebilir ve cana mal olabilir. Görme yeteneğinin zayıflaması, omurilik üzerinde baskı ve artan basınç, kadınlarda rahim fibroidlerinin gelişimi, hipofiz hormonlarının sanılımının azalması veya hipotiroidizm ve karpal tünel sendromu, uyku apnesi, kolonda kanser öncesi büyüme veya poliplerin ortaya çıkması akromegalinin sık görülen yan etkilerinden bazılarıdır. Guat osteoartrit, kalp hastalıkları, özellikle kalp büyümesi ve yüksek tansiyon gibi diğer komplikasyonlar bu hastalığın diğer komplikasyonlarıdır.
Akromegali hastaları erken teşhis edildiğinde genellikle olumlu bir tedavi sürecine sahip olacaktır. Genel olarak hipofiz tümörlerini çıkarmak için yapılan cerrahi genellikle başarılıdır. Tedavinin akromegalinin uzun vadeli etkileri olmamasına neden olması da mümkündür. Belirtilerle başa çıkmak ve akromegali tedavisi zor olabilir. Ancak bu zorlukların üstesinden gelmek tıbbi gelişmelerle mümkün olmuştur.
Müzik Muhterem dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 95. bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsley.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.ilib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İkinci Karabağ Savaşı Projesi'nin hedefleri ve sonuçları.
Muhterem dinleyiciler, 2. Karabağ Savaşı Projesi'nin hedefleri ve sonuçları isimli yeni dizi sohbetimizin 6. bölümüyle beraberiz.
Bu bölümde Siyonist rejimin Karabağ gelişmelerine araçsal bakışını, özellikle de mali ve ticari amaçlarını ele alacağız.
Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan, askeri silah üretememeleri nedeniyle Karabağ sorununun uzun sürmesiyle birlikte özellikle 2. Karabağ Savaşı sırasında askeri silah satın alma arayışına girmişlerdir. Bu arada bu açıdan Dağlık Karabağ sorunundan en çok Siyonist rejim yararlandı ve şimdiye dek Azerbaycan Cumhuriyeti'ne 10 milyarlarca dolarlık askeri teçhizat gönderdi. 2017 yılına dek Siyonist rejim Rusya'dan sonra Azerbaycan Cumhuriyeti'nin en büyük askeri silah tedarikçisiydi. Ancak bu eğilim özellikle 2017'den itibaren değişti ve bu rejim Azerbaycan Cumhuriyeti'nin en büyük silah tedarikçisi konumuna gelmiştir.
Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü SIPRI'nin yıllık raporuna göre Azerbaycan Cumhuriyeti 2017'den 2021'e kadar Siyonist rejim İsrail'den %61, Rusya'dan %22 ve Beyaz Rusya'dan %6,6 silah ithal etti. Uydu sistemleri ve gelişmiş insansız hava araçları gibi Azerbaycan Cumhuriyeti'nin askeri depolarında tutulan silahların çoğu da Siyonist rejimin ürettiği silahlardır. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, Siyonist rejimin 2020-2011 yılları arasında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başlıca silah ithalatının %27'sini tedarik ettiğini tahmin ediyor. Bu silah teslimatlarının çoğu 2016-2020 yıllarında gerçekleşti ve bu dönemde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ana silah ithalatının %69'unu Siyonist rejim ele geçirdi. 2016 yılında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Siyonist rejimden askeri teçhizat satın almak için 5 milyar dolar harcadığını belirtti.
İkinci Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan Cumhuriyeti'ne Siyonist silahların gönderilmesi hızlandı. Koronavirüsünün patlak vermesi nedeniyle dünyadaki ekonomik durumun elverişsiz olduğu bir dönemde Siyonist rejim çatışmayı tırmandırarak azami bir şekilde ticari, siyasi ve güvenlik avantajını elde etmeye çalıştı. Bakü'nün Tel Aviv'e bağımlılığı ve son yıllarda yaygın olarak silah satın alması, İsrail'e subaylarının Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki varlığını artırdı. Siyonist rejimin Ermenistan ile 2020 savaşındaki kullandığı Azerbaycan Cumhuriyeti'ne satılan en önemli silahları arasında İHA'lar, M-095, DPICM, misket bombaları ve güdümlü füzeler yer alıyor.
Uluslararası ilişkiler uzmanı Shail Ben Ephraim, Bu hususta şöyle bir değerlendirme de bulunuyor. Raporlar 2020 sonbaharında Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki savaş sırasında Siyonist rejimden Azerbaycan Cumhuriyeti'ne çok miktarda İHA ve silah satıldığını gösteriyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'ne göre Siyonist rejim 2. Karabağ Savaşı'na bir yıl kala yılda Azerbaycan Cumhuriyeti'ne toplam silah ihracatını neredeyse 3'te 2'sini yapmıştır. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Uluslararası İlişkiler Analizi Merkezi Başkanı Ferid Şafiyev şöyle diyor. İsrail rejimi Azerbaycan Cumhuriyeti'ne modern silahları tedarik eden ana tedarikçilerden biridir. Öte yandan Azerbaycan Cumhuriyeti 2020 sonbaharında İsrail rejimine büyük miktarda petrol göndermiştir.
Tahran Radyosu.
Enerji temini Siyonist rejimin Bakü'yü kendine bağımlı hale getirmedeki bir diğer ticari hedefidir. Azerbaycan Cumhuriyeti özellikle petrol alanında Siyonist rejimin en büyük enerji tedarikçisi konumundadır. Petrol ve petrol ürünleri Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı üzerinden Türkiye'nin Ceyhan limanı üzerinden Siyonist rejime taşınıyor. Nitekim Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Hayfa ve Aşdod'daki Siyonist rafinerilerine petrol tedarik etmesi, Azerbaycan Cumhuriyeti halkının Bakü hükümetinin Siyonist işgalcileri destekleme yaklaşımına yönelik eleştirilerini artırmıştır.
Pek çok analiste göre 2. Karabağ Savaşı bir tür Bakü petrolüne karşı Tel Aviv silahı takası anlaşmasıydı. Azerbaycan Cumhuriyeti Enerji Bakanı Perviz Şehbazov, 16 Haziran 2021'de Siyonist rejimin büyük elçisi George Dick ile yaptığı görüşmede Azerbaycan Cumhuriyeti petrolünün Siyonist petrol ithalatının önemli bir bölümünü oluşturduğunu söyledi. Azerbaycan Cumhuriyeti Siyonist rejimi enerji tedarikinde yüksek bir konuma sahip olduğundan 2. Karabağ Savaşı'nın ters bir sonucu ve Ermenistan'ın askeri operasyonları Siyonist rejimin enerji güvenliğini tehlikeye atabilirdi. Washington Enstitüsü analistlerinden Simon Henderson, Ermeni roketleri 4 Ekim'de Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Gence şehrini vurdu. Roketler ana petrol boru hattının yakınına tehlikeli bir şekilde indi. Boru hattı Bakü yakınlarında Hazar Denizi'nden Gürcistan ve Türkiye'ye uzanıyor ve sonunda Akdeniz'deki Ceyhan Limanı'na ulaşıyor. Petrol tankerleri Ceyhan Limanı'ndan petrolü Siyonist rejimi ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin diğer yabancı petrol müşterilerine ulaştırıyor dedi.
Siyonist rejim, Dağlık Karabağ İhtilafı'nın ve çatışma ateşinin hızlandırılmasında ana ve aktif aktörlerden biriydi ve bu rolü Azerbaycan Cumhuriyeti'ne geniş çaplı silah satışları ve petrol takası yoluyla oynamayı başardı. Azerbaycan Cumhuriyeti, Siyonist rejimden ve Türkiye'den elde ettiği silah teknolojisine güvenerek kısa sürede Ermenistan ile ateşkes anlaşmasına dayatabilmiş, ancak Tel Aviv ve Ankara'nın hırsları nedeniyle Karabağ tam olarak ele geçirememiştir. Siyonist rejimin Azerbaycan Cumhuriyeti'nden aldığı petrol karşılığında Bakü'ye para vermedi, karşılığında da Karabağ'da çok kullanılmayan silahları sağladığı söyleniyor. Nitekim Siyonist rejimin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne uzun menzilli füze satışı gibi adımları Bakü'nün Siyonist rejimin yararsız silahları deposu haline geldiğine teyit etmektedir. 2008 Gürcü Savaşı deneyimlerinden yola çıkarak bu durumun Bakü için pahalıya patlayabileceği söylenebilir. 2008 Rusya Gürcistan Güney Ossetya Savaşı'nda Rusya Siyonist rejim tarafından donatılmış bazı Gürcü üslerini ve Elbit sistemleri gibi Siyonistler teçhizatı hedef aldı.
Gerçek şu ki Tel Aviv rejiminin Azerbaycan Cumhuriyeti'nden dünya fiyatının çok altında petrol almak ve bu ucuz petrole para vermek yerine istediği silahları sağlamak karşılığında petrol almak istemesi, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Siyonist ilişkilerde sömürgeci ve sömürücü ilişkilerin olduğunu gösteriyor. Buna bağlı olarak bu ilişkilerin niteliği ve Siyonist rejimin bölge ülkelerine yönelik güvenlik sabotajları için Azerbaycan Cumhuriyeti'ni güvenli bir sığınağa dönüştürmesine ilişkin endişeler Azerbaycan Cumhuriyeti ve bölge halkı nezdinde artmıştır. Sonuçta siyasi çevreler Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Siyonist rejimi ve NATO'ya yaklaşma konusundaki aşırılıkçı yaklaşımlarını Bakü hükümetinin bu konudaki yaklaşımlarıyla karşılaştırmakta ve bu sürecin devam etmesinin Azerbaycan Cumhuriyeti için sonuçları olacağı hususunda uyarıda bulunmaktadır.
Muhterem dinleyiciler, 2. Karabağ Savaşı Projesi'nin Hedefleri ve Sonuçları isimli dizi sohbetimizin 6. bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını fax ile yapmak isteyenler için Tahran'daki fax numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.